Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, Bir Sahurdan Seher'e programında daha sizlerle beraberiz. Her programımız olduğu gibi çok değerli bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz Kur'an-ı Kerim ve tilavetle ilgili, özellikle İstanbul usulü tilavet ve Kur'an okumasıyla ilgili sohbet yapmak üzere bizim hocamız Mehmet Ali Sarı Bey hocamız. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Şimdi bizim Mehmet Ali Sarı hocamız gerçekten biz talebeliğimizden beri kendisinden her zaman istifade ettiğimiz, hayır ile yad ettiğimiz. Dolayısıyla kabul buyururlarsa biz onların evladı ve inşallah da sadaka-i cariyesi oluruz.
Şeref duyarız.
Estağfurullah.
Şeref olur, kazanç olur.
İnşallah. Değerli dinleyicilerimiz, yani Türkiye'de maalesef Kur'an okunmasıyla ilgili bir zihin bulanıklığı var, kargaşası var.
Evet.
Her kesimde olduğu gibi maalesef. Bu kesimde de maalesef böyle bir şey var. O da bizde maalesef Arapları taklit eden okuyuş gittikçe modalaşıp yaygınlaşıyor. Halbuki ben Mısır'da bir sene kaldım hocam, Mısır'da.
Evet.
Ve bu Mısır'da işte Abdüssamed, Mustafa İsmail, Tıyben Neccar, Sıddık-ı Minşavi gibi kendi yetenekleriyle, gayretlerle ortaya çıkmış hocalar var.
Evet efendim.
Ama bunun dışında Mısır'ın en merkezi camilerinde bile ne öyle Kur'an-ı Kerim okuyan imamlar, hele müezzin hiç bulamazsınız.
Allah Allah.
Yok yani.
Allah Allah.
Ben orayı görünce dedim ki ya bu Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi, İstanbul'da yazıldı, Kahire'de okundu diyorlardı. Ben bunu değiştirdim. Kur'an-ı Kerim Mekke-i Mükerreme'de indi, İstanbul'da yazıldı ve İstanbul'da
okundu.
Da okundu.
Ve okundu, evet.
Dolayısıyla bizim bu İstanbul ağzı asırlardır bir gelenek haline gelmiş. İstanbul ağzı okuyuşunu bizim yeniden ihya etmenin, diriltmenin, evet, bana göre bugün ben vücubuna kayılım hocam. İşte bunun da şimdi
aynen kabul ediyorum, görüşünüze iştirak ediyorum.
Yaşayan esas bugün efsane sizsiniz, en güzel temsilcisi sizsiniz hocam. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bir de şimdi TRT'de güzel Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında jüri üyeliği yapıyorsunuz.
Öyle.
Orada karşılaştınız, bu değil mi benim söylediğim manzara hocam?
Maalesef. Aynıyla gördüm ve çok üzüldüğümü söyleyebilirim. Efendim bizim imparatorluğumuz büyüklüğünde, genişliğinde ona muvazi olarak bir ses dünyamız olmuş. Kendi gök kubbemiz altında. Nasıl ki mimaride, edebiyatta, şiirde nasıl gelişmişsek bunlara paralel olarak musikide de gelişmişiz. Ve o kadar ince, o kadar zayıf, naif, o kadar imbikten süzülmüş namelerimiz teşekkül etmiş ki bu klasik seslendirmelerimizde. Bunları büyük üstadlar Kur'an'a da getirmişler. Kur'an elfazını da bu ince, zarif namelerle bezemişler. Ancak biz 1930'lardan itibaren 60'lara kadar, 60'lara 70'lere kadar büyük bir fetret dönemi geçirdik. Kur'an üstadları yaşlandılar, onlar talebe yetiştirmediler, korkuttular, ürkütüldüler, kendi kabuklarına çekildi. Bazıları da
kulvar değiştirdiler.
Alandan çekildiler.
Kulvar değiştirdiler.
Böylece bir fetret dönemi olunca İstanbul ağzı geriledi, söndü. Mısır ağzı, Kahire ağzı diyelim buna, Kahire ağzı, Kahire tavrı bütün dünyayı kapladı. Suudi Arabistan dahil, Suudi Arabistan, Mekke, Kur'an-ı Kerim'in indiği mekanlar dahil, bütün Malezya, Endonezya, artık nerede ne varsa hep böyle Kahire ağızlı hafızlar oralara gittiler, oraların tesirleri altına aldılar. Eskiden bizim geniş coğrafyamızda bugün üzerinde 40'a yakın devletin bayrağı dalgalanan bu geniş ülkede İstanbul ağzı okunuyordu. Ama bu sönme durumuna geldi. En son temsilcisi de Hafız Ali Efendi idi.
Ali Üsküdar'lı Allah rahmet eylesin.
Sizin de bizim de hocamız oldular. Onunla beraber neredeyse peşinden o gölgeyi aldı götürdü. Şimdi işte gençleri seyrediyorum, dinliyorum bu münasebetle, bu TRT1'deki Kur'an, güzel Kur'an okuma yarışması münasebetiyle gençleri dinliyorum. Neredeyse sizin de ifade ettiğiniz gibi %85'i 90'ı artık arabesk dediğimiz Arap tavrı ile okuyorlar. Bu nasıl meydana geliyor? Arap tavrı bizim ses dünyamızı o kadar hegemonyası altına almış ki şarkılarımız, türkülerimiz, yani Kur'an dışı la dini olan seslerimizde dahi bugün Arap hakimiyeti var. Kendi namelerimiz neredeyse böyle can çekişiyor. Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Bunu bir yerden başlatıp bu İstanbul ağzını geliştirmek gerekiyor artık.
Evet. Hocam tabii burada bir en önemli mesele kaynağın kurutulması. O kültürel kesme meselesi var,
evet,
ya.
Evet, evet.
Ben zaman zaman söylüyorum bunu. İstikbal hep göklerde değil. İstikbal aynı zamanda köklerdedir.
Kökler çok güzel.
Şimdi
köklerde elbette.
Churchill diyor ki geçmiş geçmemiştir. Efendim bir ağaç köklerini derine saldığı sürece dallarını yukarıya doğru yükseltir.
Şüphesiz.
Şimdi dolayısıyla bizim bu geçmişle kopan bağımızı köklerimizle tekrar irtibat kurarak yeniden
şimdi o taze dallar kökten fışkırıyor.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. Tabii burada esas, yani bana göre bu neslin son temsilcilerindensiniz siz. Hatta ben köprü nesil diye adlandırıyorum ismi. Evet, Emenişi kocamız, evet. İşte zat-ı haliniz böyle.
Çünkü onların hayatının sonlarına doğru biz yetiştik.
Evet.
Hafız Ali Efendi, Hafız Abdurrahman Efendi, efendime söyleyeyim, Esat Geredeler, bunlar esas köprü ve devamı, evet, gibi, evet, oluyor. Evet. Ben çok İstanbul'a erken geldim. Benim için bir nimet oldu. 1948'de İstanbul'a geldim ve ben Ağ Camii'nde talebeliğim geçti. 16 sene kaldım orada. Dolayısıyla İstanbul'un en meşhur okuyucuları oraya gelir, mukabele okurlar, mevlid okurlar, Kur'an okurlar idi. Onları dinleme fırsatım, onları tanıma fırsatım oldu. O bakımdan da işte bu konularda laf edebiliyoruz.
Allah razı olsun hocam, estağfurullah. Şimdi tabii sizin birkaç abimiz var, büyüğümüz var sizler gibi.
Evet.
Yani bir taraftan hem Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirmiş, hafız olarak oraya girmişsiniz. Evet. Ama bir taraftan da konservatuara girerek,
evet,
işte bu ses eğitimi, evet, gırtlak eğitimi dolayısıyla sesle Kur'an-ı Kerim'i süsleme, evet, şeysini de oradan, evet, almışsınız. Zülcenahen bir...
Evet efendim, benim için o konservatuvar eğitimi bir şans oldu. Çünkü konservatuvar Osman Bey'deydi, İstanbul'da, Şişli'ye doğru Osman Bey'deydi. Ben de Ağa Camii'ndeyim. Yüksek İslam Enstitüsü'nde Fındıklı'daydı. Üç Sacaya gibi aynı yakın yerlerdeydi. Benim oraya devamım mümkün oldu. Ve orada çok değerli Şefik Gürmeriç gibi, Nevzat Atlı gibi değerleri dinledik. Ağız ağza dinledik. Onlardan meşk ettik. Ve sesin ne olduğunu biz orada öğrendik. Şimdi bizim tilavet dünyamız ses bilmiyor. Halbuki
hocam ses bilmiyor, gırtlak kullanmasını bilmiyor hocam, nefesini kullanmasını bilmiyor. Ama şimdi bir de şu var hocam, yani biz bu musikiyi, Kur'an-ı Kerim'i tecvid ve tilavet kaidelerini feda edelim anlamında söylemiyoruz.
Hayır hayır, kesinlikle. Ha,
böyle bir şey
hayır, diyecek. Hayır,
ancak şimdi sesin güzelliği, hani derler ya, kem söz insanı dininden, tatlı söz yılanı ininden çıkarır. Ben diyorum ki ya bu, evet, ininden tatlı sözle çıkan yılan, evet, söylenilen sözün manasını mı anlıyor?
Hayır.
Ya demek ki sesin güzelliği etkiliyor hayvanı.
İrfan Bey kardeşim, biz Kur'an'ı gönlümüzle dinliyoruz. Kur'an iki türlü dinlenir. Ya aklınla dinlersin, o zaman dil bilmek lazım.
Doğru.
Veyahut da gönlünle dinlersin. Evet. Bizim Türk Müslümanları Arapça bilmediği için Kur'an'ı gönlüyle dinliyorlar.
Evet.
Gönüllerine hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Gönüllerine neyle hitap ediyor? Kendi içsel ahengi.
Evet.
Ta nazil olduğu andan, peygamberimizin femi saadetlerinden, sahabe-i kiramdan dolayı gelen bir ahengi. Ve buna ilave olan insan sesi, mucizevi insan sesinin ilavesiyle gönül tellerimizi titretiyor. Biz manasını dinlemeden...
Muhteşem bir tespit hocam ya. Biz gerçekten gönlümüzle dinliyoruz.
Evet evet
hocam.
Manasını bilmeden düşünün. Bir Sultanahmet Camii'nde, bir Süleymaniye Camii'nde 5 bin, 10 bin kişi böyle Kur'an'ı dinliyor. neyle dinliyor? Manasını mı anlıyor? Hayır, gönlüyle dinliyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir tesir var, böyle bir özellik var. Ve Kur'an-ı Kerim hep seslendirilmiş. Hep seslendirilmiş. Nazil olduğu andan itibaren seslendirilmiş. Bütün mütevatir kıraatlerde seslendirme esas oluyor. Seslendirme nedir? Sesi Kur'an usul ve esaslarına tabi olarak lafızlara yüklenen sestir.
Evet.
Biz bu ses olmadan Kur'an'ı iletemeyiz ki.
Evet.
Kur'an sesle okunacak. O halde ses nedir? Bunu herkesten evvel bizim camiamızın bilmesi lazımken biz
hocam,
bilmiyoruz.
Hocam bırak onu, bir de adam tek başına da namaz kılsa, bazı vakitlerin Fatiha ve Zamm-ı surelerini cehri okumuyor muyuz?
Evet, sesli evet.
Sesli okumuyor muyuz?
Tabii tabii canım.
Bazılarını içimizden okuyoruz, bazılarını
evet,
sesli
evet,
okuyoruz.
Evet, evet.
Şimdi burada tartışma, efendim musiki helal mıdır, haram mıdır noktasında hala da bizim ulema beyninde ihtilaf var. Halbuki bunu İmam-ı Gazali Hazretleri çözmüş. İşte gönül telini titreterek,
evet,
insanların aşkını, peygamber evet, sevgisini, Allah sevgisini artırıp coşturuyorsa o müzik, bırak helali, onu kullanmak farz-ı ayın.
Vaciptir.
Farz-ı ayındır belki de. Yok, insanın fıskını artırıyorsa onu da dinlemek haramdır kesinlikle.
Evet, evet.
Şimdi burada Davud aleyhisselam, avaze-i bu aleme Davud gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Şimdi Davud aleyhisselam Saf suresinde Zebur'u okuduğu zaman evet, sesi o kadar güzel ve evet, gür etkili ki sadece insanlar ve hayvanları değil etrafında dağlar ve evet, ağaçlar da dönerdi evet, buyuruyor
evet,
Cenab-ı
evet,
Hak.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Şimdi bu Davud aleyhisselamın hem sesinin etkisi hem Zebur'un manasının etkisi, ikisi bir araya gelince çifte evet, kavrulmuş lokum gibi sadece insanları hayvanları değil dağlar ve taşlar da etrafında dönermiş. Bugün Mevlana Mevleviye tarikatındaki sema, o evet, semazenlerin dönüşünün evet, evet, ilk dayanağı da budur. Davud aleyhisselam'dan kalan.
Şimdi o ahenge uyarak evet, dönüyorlar.
Evet. Şimdi bu ahengin etkisi, bunu bugün modern ilimler artık bunu mesela zurnayla yılanı oynatıyorlar. Kavalla koyunu güdüyorlar.
Evet.
Ritimle deveyi güdüyorlar. Efendim,
hatta hızlandırıyorlar.
Hızlandırıyorlar tabii. Ritimle işte. Ritimle.
Ritim değiş, hızlanınca deve de hızlanıyor.
Bütün ordularda bandolar var. Askeri evet, bandolar evet, var evet, ve askeri marşlar
evet,
çalar.
Evet.
Bizde de mehter marşı var. Askeri yavuklusunu, annesini, babasını unutturup cephede düşmana konsantre ediyorsunuz.
İrfancığım, canım kardeşim. Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zeyyinil Kur'an'e bi asvatikum buyurmuş. Ben diyorum ki talebelerime, peygamberimiz esvat buyurmuş. Seslerden bahsetmiş sesler. İfadede ses var.
Evet.
Ses zeyyinil Kur'an'e bi asvatikum. Seslerinizle Kur'an-ı Kerim'i süsleyiniz. Ondaki mevcut ahengi meydana çıkarınız demektir. Dolayısıyla peygamberimiz bunu teşvik etmiştir. Ebu Musa'yı Eşari Hazretleri Kur'an okuyormuş. Peygamberimizi de farkında, peygamberimiz görmemiş. Peygamberimiz de onu fark ettirmeden dinlemiş ve buyurmuş ki sonunda, ya Eba Musa, lekad utite mizmaren min mezamiri Ali Davud.
Ya.
Sana Davud peygamberin mizmarı, hançeresi verilmiş. Ne güzel okuyordun diye iltifat buyurmuşlar. Ve Ebu Musa Eşari Hazretleri, ya Resulallah, beni dinlediğini bileydim daha da güzelleştirirdim buyurmuş. Beni dinlediğini bileydim daha da güzelleştirir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i cemaate karşı okurken onların daha da böyle aşkını, şevkini, bağlılığını artırmak için özenmek var burada. Buradan böyle bir yol görüyoruz burada.
Hocam, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ
وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا.
Evet.
Şimdi burada
evet,
Allah adı anıldığı zaman müminin tüyleri diken diken
evet,
olur. Şimdi bizim ezanlarımıza öyle önemsenmiş ki.
Evet.
Ezan sesini duyan adamın tüyleri diken diken olacak. Kalbi kıpır kıpır yerinden oynayacak. Şimdi böyle bir adamın oturup da camiye gitmemesi
bitsin
düşünebilir mi?
Bitsin diye beklemeyecek.
Evet.
O da var.
Evet. Öbür taraftan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da zâdetüm imanen, imanı artar.
Evet.
Şimdi bunu nasıl temin edeceksiniz siz? Niye tecvid ne demek? Tecvid ismi. Güzelleştirme. Efendim tilavet. Bunlara baktığımız zaman biz Kur'an-ı Kerim'in manasına uygun. Sanki adam Arapça bilmiyor ama Hoca Efendi'nin okuyuşundan manayı anlıyor.
Tabii
adam.
Manayı takip ediyor.
Manayı takip ediyor. Şimdi ben bakıyorum bazen camilerde işte mihrabiye okunuyor. Adam cehennem azabını anlatan ayetlerde öyle gür okuyor ki ya cennete geldi miydi de pese geçiyor hocam ya.
Halbuki aksi olacak.
Halbuki aksi olması lazım evet. Değil mi ya cehennemde?
Evet, böyle müjdeleyici ayetlerde yani, ona göre seslendirmesi evet. Lazım.
Evet yani şimdi geçen Emir Hocam dedi ya Euzubillahimineşşeytanirracim derken öyle yüksekten okuyorlar ki racimi diyor. Şeytanı racim. Halbuki onu diyor. Şeytanı racimi niye böyle sanki komutan edasında söylüyorsun? Öbür taraftan Bismillahirrahmanirrahim derken de o Rahman ve Rahim'deki o rikkat, o merhamet, kelebek kanadı gibi efendim kullarına lütufkar olan Rabbimizin o sıfatının orada gözükmesi lazım diye okurken.
Evet.
Yani bizim ecdadımız buna böyle dikkat etmiş ki Arapça bilmeyen tebaa evet. Hafız Efendi'nin tavrından bunu anlaması lazım. O yüzden evet. Burada çok itina göstermiş bizde. Ezanlara itina evet, gösterilmiş. Evet, evet. Salalara itina çok, gösterilmiş.
Çok, çok.
Cami içinde kamete efendim itina gösterilmiş. Hatta şimdi bazı müftüler çıktılar efendim. Gerçi Diyanet'te de bu şey oldu. Üç ihlas okumayı yasakladılar. Şimdi sünneti kıldıktan sonra üç ihlas okunup sonra kamet getiriyor. Ya bu bir defa itikat ve ibadetle ilgili bir mesele değil hocam ki bu. Bu muamelatla ilgili bir mesele. Müezzin sünneti kılmış. Üç ihlas okuyarak sünneti kılan müminleri farza hazırlayan bir ara namesi yapıyor. Ara taksim işte bu. Üç ihlastan sonra bir de kalkıyor güzel bir efendim kamet. Ondan sonra işte tüyleri diken diken olan, kalbi kıpır kıpır oynayan adam Allahu Ekber deyip farza duruyor. Farz namazının miraç olması ancak böyle olur hocam ya.
Doğru.
Ama doğru. Şimdi öyle müezzinler ezan okuyor ki benim camiye gelirsen vallahi döverim seni. Sakın ola bizim buraya gelme. Nereye gidersen git havası hissediyor adam.
Maalesef.
Dolayısıyla hocam esas maalesef. Bu konuda
bütün mesele sanat.
Evet.
Ses dünyasını bizim insanımız bütün mesleklerden çok eğilmesi lazım. Çünkü biz sessiz icrayı sanat edemeyiz. İcrayı amel edemeyiz. Yani kendi alanımızda çalışırken sessiz edemeyiz. Ezan, Kur'an, tesbih, tehlil, mevlid, kaside bunlar hepsi sesle olan şeyler ama biz Allah'ın verdiği mucizevi olarak verdiği sesimizi nasıl kullanacağımızı ses sanatının nasıl insanı nasıl etkiler olduğunu bilemiyoruz. Ne varsa hani saldım çayıra Mevlam kayıra gibi ses Allah'ın verdiği sesi salıyoruz. Artık ses bizi nereye götürürse. Biz sesimizi kontrol etmiyoruz. Ses bizi kontrol ediyor.
Ses bizi kullanıyor.
Evet ses
halbuki
bizi kullanıyor.
Halbuki hocam yani insan kulağından sulanır diye bir şey var.
O da güzel.
Adam sağırsa eğer aynı zamanda dilsizdir.
Evet doğru. Bak,
bizim kültürümüz semai kültürdür. Evet,
tabii.
Dolayısıyla insanlara kulağından girerek evet, gönlüne yerleşmek. Evet, evet. Kulağından girerek iliklerine işlemek. Bu neyle olacak?
Ve bizim işte kulağından girdiği için bütün hafızlarımız uşak makamı tonuyla okuyorlar. Ama bila istisna. Halbuki o kadar tatlı şey makamlarımız var ki Kur'an'a gidecek. Hüzzam, Saba, Beyati, efendime söyleyeyim. Yani var oğlu var. Ama işte o kulağından girdiğini zapt ediyor. Başka da onu dinlemediği için hep onu takip eden okumalar yapıyorlar.
Hocam işte burada şimdi esas hem o kültürel kesmenin getirdiği o kopukluktan kurtulmak. Hem de bu taklit ve imitasyon okuyuş tarzından uzaklaşarak kendi öz kültürümüze, köklerimize uygun Osmanlı, İstanbul ağzını ihya etmek için sizce neler yapmak lazım hocam? Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok güzel gayretleri var. Ve bu konuda da gerçekten mihraplarımızda güzel, şimdi hocalarımız, imamlarımız, çok güzel müezzinlerimiz çıkmaya başladı. Ben sabah namazında bazen öyle güzel ezanlar okunuyor ki, pencereyi açıp önce dinliyorum. Namaz bile evet. kılamıyorum. Yani ezanı dinledikten sonra öyle güzel ezanlar okunuyor. O ezanı dinledikten sonra da namaza müthiş bir huşu duygusuyla giriyorsunuz.
Muhakkak.
Şimdi dolayısıyla burada hocam sizce ne yapmak lazım?
Efendim ben sayın ve sevgili değerli dinleyicilerimizin bu mübarek dakikalarını tebrik ederek Ramazan-ı Şerif'te geçirdikleri dök değerli Kur'an'ı saatlerini, ibadet saatlerini tebrik ederek, teşvik ederek sözlerime başlıyorum. Kur'an-ı Kerim seslendirilme mecburiyetindedir önce. Bu seslendirme şüphesiz iki tavırla olmuştur tarihe baktığımız zaman gelişi. Tabii Mekke Medine'ye nazil olduğu için Arap diliyle Kur'an-ı Kerim'i karşılıyoruz. Ve bu Arap dili arabesk nameleri daha kucaklıyor. Ama bizim de İslam'ı kabul ettiğimiz andan itibaren kendi coğrafyamızda, kendi gök kubbemizde çok bize ait, toprağımıza ait, coğrafyamıza ait ses dünyamız olmuştur. Kur'an'ı bununla karşılamışız. Kendi seslerimizle Kur'an'ı esaslara tabi olarak tecvidine, talimine, seslerin farklılıklarına, tabi olarak vakıflarına, vasıllarına aynen tabi olarak kendi sesimizi yüklememizde hiçbir beis yoktur. Ve kendi sesimizle okursak, kendi namelerimize okursak tahkik oluyor. Diğer dışarıdan gelen namelerle okursak, kahirevi namelerle okursak o zaman taklit oluyor. Taklit hiçbir zaman tahkik seviyesine çıkamaz. Taklit seviyesinde kalır. Hafız kardeşlerimiz kendi namelerimizi güzel yapmaya özenmelidirler. Taklit kolaydır. Dinlersin, onun gibi yaparsın. Ama kendi özün, kendin şahsiyetini ortaya koyarak kendine özgü bir tavır, ki o tavır teşekkür ederken İstanbul tavrı şeyiyle, nameleriyle teşekkür edecektir. Böyle olduğu zaman kendisinin de varlığını sesiyle, edasıyla, sesindeki ahenkle ortaya koyarak okuduğu Kur'an-ı Kerim tahkik seviyesinde bir Kur'an-ı Kerim oluyor. Biz arabesk, Arap nameleriyle okuyan Kur'an-ı Kerim'de dinlenir. Haşa, elbette dinlenir. Ama kendi namelerimizi arka dönerek tamamen taklide yönelmemiz doğru bir şey değildir. Hiçbir şeyin taklidi doğru değildir. Taklitten başlanır ama tahkike geçilir.
Hocam şimdi burada şu var hocam. Siz taklit ederseniz bir tek o makamda, yani o okuduğunuz şekilde okursunuz.
Aynı şekilde halbuki, devam edersiniz.
Halbuki siz var mıydınız bilmiyorum. Karakulak, Beykoz Karakulak'ta bir kır gezisine gittik Bahariye.
Olmaz olur muyum? Ben vardım.
Ali Üsküdarlı Hoca, evet. Abdurrahman Hoca, evet. Kemal Edip Hoca.
Evet, evet,
yani
evet.
O
evet.
Büyük Hoca Efendiler, o, Abdurrahman Hoca.
O Bahariyeleri Yüksek İslam Enstitüsü'ne geldiğim zaman ben idari göreve gelmiştim. Ben başlattım onları. Evet.
Orada
Beykoz'da, Karakulak'ta.
Ama siz orada var mıydınız bilmiyorum. Ali Üsküdarlı Hoca namaz kıldırdı.
Benim bulunduğum o gezilerde oldu ama bu hangisi?
Ha, şimdi orada Hoca Efendi'ye dediler ki ya hocam Şehnaz makamında bir Aşir Şerif okusanız. Hoca dedi. Hoca da çok inatmış yani. dedi mi kolay kolay okumaz.
Evet.
Ali Nihat Tarlan Hoca.
Evet.
Dedi ki ya bırakın Şeyh Efendi'yi dedi. Şeyh Naz'da okumamak için Şeyh Efendi naz ediyor dedi. İşte bu espri üzerine okunur evladım dedi. Hoca bir mihrabi okudu iki
evet,
sayfa.
Evet.
Teybimiz yok ki alsak
evet,
hocam
evet,
ya.
Evet, evet. Efendim hocamıza rahmet niyaz ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Nazlıydı.
Evet.
Okumazdı ama şöyle bakardı etrafına, kendini anlayacak bir iki kişi görünce okurdu.
Evet. Evet.
eğer anlamayan yoksa, onu göremezse nazlanırdı. Ya şimdi zamanı değil, bir nezleliyim, gripim, pek uygun değil, evet, falan filan bir, evet, bir nazikane, evet, bir espriyle onu geçiştirirdi.
O yüzden hocam şimdi bunu esas kurumsallaştırmak lazım. Yani bu bizim, efendim, İstanbul ağzı okuyuşunu. Mesela rahmetli Bekir Sıtkı Sezgin Bey'in 16 basitten mürekkebe doğru makamın tilavette tecvid kaidelerine halel gelmeden, makarici hurufa zarar vermeden uygulanması ile ilgili uygulamalı bir projesi var kendisi. Sonra bizim Ahmet Şahin'in böyle bir şeysi var. O da Bekir Sıtkı Sezgin'in şimdi gölgesi, izdüşümü maşallah. Onun böyle bir çalışması var. Tabii bunlar münferit çalışma olarak kalıyor. Halbuki bunları bizim üniversitelerde, konservatuvarlarda...
İrfancığım, sözünüzü kesiyorum. Ben sessiz sedasız, siz bunları söylüyorsunuz. Ben neredeyse 10 senedir Üsküdar Müftülüğü'ne bağlı bir Kur'an kursunda bunun dersini veriyorum. Oh. Ve dersin adı da tilavet teknikleri.
Ne güzel hocam o. Oh.
Bu isim altında benim talebelerim var. Ben 10 ayrı makamda kalıp aşırlarımız var. 10 ayrı makamda kalıp aşırlarımız var. Mesela bir talebeme Uşak makamı ile sizden bir aşır dinleyelim dediğim zaman okuyor. Hüzzam makamı ile dinlediğim zaman okuyor. Sözcülak makamı ile bir aşır dinleyelim dediğimiz zaman Emuz Besmele'yi çekip okuyor. Böyle kalıplarımız var ve çok başarılı oluyorlar.
Allah razı olsun hocam.
Şimdi bu nasıl başlanacak sözünüze gelirsek, malum Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah lekad kâne leküm fî rasûlillâhi üsvetün hasene. Ya Allah'ın Resulü'nde sizin için çok güzel örnekler vardır. Demek ki bir örnek, model insan gerekiyor. Model şahıslar gerekiyor. Bugün herhangi bir hoca talebesini yönlendirecek, git falanı dinle diyecek bir adamımız neredeyse yok gibi. Onun için bir defa bu model arkadaşlar meydana getirmek lazım. Model arkadaşlar. Bizim model olarak gördüğümüz arkadaşlar çok değişik camilerde, birinci sınıf camilerde, hepsini kastetmiyorum ama, görev yapıyorlar. Fakat onlar da taklidi yoldan giderek arabesk namelerle kahire ağzıyla okuyorlar. Onları dinleyenler de onlar gibi okuyorlar. Şimdi arkadaşımızın bir anekdot söyleyeceğim. Herhalde bizi dinlerse fark edecektir. Bir arkadaşımız, benim de talebem, beni seven bir arkadaş, adını söylemeyeyim. Hocam dedi, 3. köprünün açılışında dedi, beni Kur'an okumaya davet ediyorlar dedi. Kur'an-ı Kerim'de nereyi okuyayım dedi. Bana telefonda sordu. Ben de dedim ki, ya küllü nefsin zaikatül mevt okuma dedim. Yani bu ve benzeri yerler okuma dedim. Köprü açılışında okuyorsun. Mesela dedim, Estağfirullah, innellezine amenu ve amilus salihati kanet lehum cennetül firdevsin üzere. Buradan oku dedim. Kısa olmaz mı dedi. Kısa olursa, kısa kabul ediyorsan dedim. Zaten uzun olmaması lazım. Oraya Kur'an ziyafetine gelmiyor Müslümanlar. Köprü açılışına geliyor. Bizim bu böyle bir handikapımız da var. Şimdi biri açılışta Hafız Efendi'ye Kur'an oku diyorlar. Bir sayfa okuyor. Ya kardeşim, burası Kur'an okumak için toplanılmış bir meclis değil. Sen teberrüken 2 ayet, 3 ayet oku, sadakalı öylesin. Maksat Kur'an'la bir iptida başlamak, evet, açılış yapmak. Açılış bunun prensibi olsun. Bunun mantalitası budur. Orada eğer dedim sana kısa geliyorsa son ayeti tekrar edersin dedim. Olur dedim. Hakikaten burayı okumuş. Ben kendisini dinleme fırsatı bulamadım. Bana Mustafa Çağrıcı, yanında Diyanet İşleri emekli başkanı Ali Bardakoğlu beraber bir yerde bulunuyorlarmış. Bana telefon açtılar. Hocam dediler, dinliyor musunuz dediler. Neyi dedim? Ya köprü açılışında bir hafız Kur'an okuyor, arabesk okuyor dediler. Ya bizim bir namemiz yok mu? Bizim okuyuşumuz yok mu? Dedi. Kur'an'ı seslendirme hususunda biz hep taklide mi kalacağız dediler. Ya ben de işte dedim ki, ya bu kolay olmuyor. Ben ona falan yere oku dedim ama ben ondan böyle bir şey beklemiyordum dedim. İçimden de ya biriniz reislik yaptınız, biriniz de İstanbul gibi bir yerde mi müftülük yaptınız.
Niye demek, şikayet ediyorsunuz?
Niye? Yani bu iş demek öyle kolay başarılan bir şey değil. Biraz da bizim kardeşlerimizin idraki lazım. İdraki lazım. Ne derler? İslam'ın şartı 5, altıncısı?
Haddini bilmek.
Haddini bilmek, bulunduğu makamı bilmek, yeri bilmek, yurdu bilmek. Ya orada köprünün açılışına arabeskname okunur mu? İslam ülkeleri toplantısı oluyor. Türkiye'de, İstanbul'da, Kahire'desiniz gibi Kur'an okunuyor. Ya bizim de bir sesimiz var. Biz de takdim edelim. Biz niye Kahire ve Medine'nin, Mekke'nin giyindiği gibi giyinmiyoruz? Demek ki bir coğrafya farkı var. Bu coğrafya farkında dil farkı var, tavır farkı var, İslam'ı anlayış farkı var, namaz kılma farkı var. Ne bileyim ben, dine sahip olma tavırları var, disiplinler var, farkları var. Kur'an-ı Kerim'i seslendirmede de böyle bir farkımız var. Bunun kaybolması büyük bir ziyandır. Büyük bir yokluktur.
Hocam şimdi mesela şeylerde ben şunu gördüm. Bizim tefsirlerimizde, hadislerin şerhlerinde, bizim Osmanlı ulemasının derinliği ve genişliği, Araplarda bu yok. Niye yok Araplarda? Araplar diyorlar ki biz Arapçayı biliyoruz. Halbuki bildikleri yanıldıklarına yetmez. Sadece bildikleri Arapçayla Kur'an-ı Kerim'i değerlendiriyorlar ve sığ tefsirler var. Ama bizim gönül coğrafyamızda ve Osmanlı uleması çok daha derin, daha geniş bir şekilde konuyu ele almış. Böyle inceleyip sık dokumuşlar. Burada ses eğitimiyle, ses terbiyesiyle Kur'an-ı Kerim'in süslenmesi ve bunun dinleyicilerdeki etkisi böyle imbik imbik incelenip sık dokunularak bir ilim haline getirilmiş. Zaten bunun ilmi var. İlmi musiki-i şerif demişler.
Efendim, sözünüzü kesmiş olmayayım.
Estağfurullah.
Ben Mahmut Sarıcıoğlu hocadan dinledim. Mahmut Sarıcıoğlu hocanın da hocası Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Mekke'ye hacca gitmiş. Onun şöhretiyle onu bilmişler. Büyük bir Kur'an üstadı. Onu sohbete almışlar ve demişler ki ona, dünyada Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan hangi millettir? O da demiş ki Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca, Türk milletidir demiş orada. Peki demiş, bunu nasıl ispat edersiniz demiş. Siz Arapsınız, Kur'an-ı Kerim sizin dilinizle geldi. Siz Kur'an'ı vehbi olarak okuyorsunuz. Yani Allah'ın size hibesiyle aynını, hasını, farklı harfleri, sesini vesairesini, yazısını, dilini Allah size hibe etti. Peygamber sizin neslinizden geldiği için siz Kur'an'ı rahat okuyorsunuz. Ama biz Kur'an-ı Kerim'i vehbi değil, kesbi olarak okuyoruz. Kazanıyoruz, çalışıyoruz. Ayını çıkar, bizim dilimizde ayın yok, ha yok. Bunları biz çıkarır, dat yok. Bunları biz çalışarak yapıyoruz. Dolayısıyla siz geldiği gibi okuyorsunuz, biz özenerek okuyoruz. Onun için Kur'an'ı en düzgün okuyan Türk millettir demiş. Bir şey diyememişler. Evet. Hakikaten işte tefsirde de buyurduğunuz evet. gibi onlar dillerine dayanarak daha rahatlar ama bizimki şeyden böyle ince iğne, ince iğniyle şey kuyu kazar gibi derinliğine iniyorlar.
Hocam zaten en büyük handikap, ben biliyorum, havasına girdiğiniz an kaybediyorsunuz. Evet. Ve fevka küllezi ilmin alim, her bilenin üstünde bir bilen var.
Vardır. Evet.
Dolayısıyla siz her zaman bilgi açlığı çekerseniz, ne kadar alim olursanız olun, ne kadar sanatkar olursanız olun, yine de erişilmesi gerekli olan önünüzde çok yol var. Dolayısıyla o insanı geliştiriyor. Bu husustaki hassasiyet ve titizlik esas bizim özellikle dini musiki, cami musikisi alanında çok ciddi şeyler yapılmış.
İşte hani ayet-i kerim okudum ya, Üsve-i Hasene.
Evet.
Model insanlar seçilecek. Bu model insanlara, model insanlara talebeli, müstahit, kabiliyetli, sesiyle, sözüyle, merakıyla kabiliyetli talebeler yönlendirilecek. Böyle bir şey diyorlar ya, bir yere, bir okulda bir hareket başla diyorlar. Ne diyorlar ona? Bir yerden başlatılıyor.
Evet.
Kelime aklıma gelmedi. Öyle bir başlangıç yapmak lazım.
Evet.
Ve onun güzelliklerini ikna etmek lazım. Bana isimler söylüyorlar. O isimler arabesk okuyorlar. Fatih Camii'nde uluslararası Kur'an-ı Kerim müsabakası oldu. Bu müsabakada kazananları da Recep Tayyip Erdoğan Bey köşkte ağırladı şeylerini.
Ödüllerini
orada verdi. Kısmen orada birinci olan arkadaşı dinledim. Arabesk okumuş. Ya, halbuki İstanbul Tavriye'de çok güzel okuyan bir arkadaşımızdır. Bu okuma artık revaç bulmuş gibi bir tavra, bir şeye gelmiş bizim hafızlarımız. Böyle okunmazsa şimdi not alamam, böyle okunmazsa birinci olamam, hocam, böyle okunmazsa bana puan vermezler gibi bir şey takınıyorlar. Böyle de olmuş.
Şimdi hocam burada ben şöyle söylüyorum. Bugün tabiat boşluk kabul etmez. Birleşik Kaplar Kanunu gibi. Demin zatenizin ifade buyurduğu bizim modellerimizi bu gençlerimizin önüne koymamız lazım bir defa. Üsve-i Hasene dediğimiz.
Evet,
kıraatte.
Evet, evet.
Sesiyle.
Evet.
Tavrıyla, efendim haliyle.
Evet.
İlmiyle, ameli salihiyle. Örnek kıraat üstadları. Eskiden Şeyhül Kurra derlermiş. O bir numune olurmuş.
Evet.
İkincisi, öğrencileri kabiliyetlerini seçerek. Kulak hafızası güçlü. Bir de gırtlağındaki esneklik yeteneği varsa bu öğrencileri alıp bu tarafa doğru yönlendirmek lazım. Bu, o da mevhibi bir şey hocam, yani ses. Bu ses kirişlerinin uzunluğu, kısalığı Allah vergisi.
Kesinlikle.
Yani dolayısıyla.
Kesinlikle.
Burada yetenekli olan çocukların seçilerek onlarla uğraşmak lazım. Da. Bu da meşk usulü.
Evet.
Usta çırak ilişkisi içerisinde.
Bir pilot çalışma.
Evet.
Aklıma geldi kelime.
Evet. Evet.
Bir pilot çalışma, evet, yapmak lazım.
Evet.
Ve artık o çalışma eğer meyvasını verebilmişse oraya yönlendirmek,
evet,
lazım.
Evet, inşallah. Böyle biz güzel numuneleri elinden tutup yetiştirir de ortaya korsak. Ben öyle zannediyorum ki biz öbür okumaya yasaktır, haramdır.
Hayır, hayır, hayır, hayır.
Ama o da bir çeşniye bizim.
Kendi
niye Muhayyer Kürdi, niye Uşşak, niye Hicaz?
Evet.
Efendim, şimdi bir mahur ezan dinlesek. Mahur ezan. Bir dilkeşa veren sela, bir Hüseyin'i sela. Adamın iliklerine kadar işte manasını ister anlayın ister anlamayın.
Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz?
Sonra burada eskimez diyelim esas. Büyük üstadlarımız işte bir Kani Karaca gibi. Bekir Sıtkı Sezgin gibi, Abdurrahman Gürses hocamız,
evet,
gibi.
Evet,
işte
evet,
Hafız Ali Efendi gibi.
Evet, evet, evet.
Bunlar okuyuşu erbabın nezdinde hep muteber kabul edilmiş. Evet. Bu insanların okuyuşlarını alıp yeni nesillere de bunu sunmak lazım, göstermek lazım.
Ben Beyazıt Camii'nde mihraba doğru yöneldiğimiz zaman sağ maksurede Enderunlu İsmail Efendi'nin mukabelesini dinledim. Ne kadar güzeldi ya, ne kadar güzeldi. Biz o zamanlar yani 1950, 60, 70'lerde arabesk tavır name duymazdık.
Evet.
Ne zaman başladı bu? Ne zaman ki 1950'den itibaren haç yolları açıldı. Oradan kasetler, oradan tespitler, oradan işte ses şeyleri gelmeye, böyle ulaşım kolaylaşınca o ses
etkileşimde
dünyası
arttı.
O ses dünyası bize hakim oldu. Maalesef.
Ama bizde de öğretmediler de okutmadılar hocam. Onlarla doldurduk biz bu boşluğu.
Evet.
Mesela, tercüme var. Tercümeler var.
Evet.
Arap dünyasından tercümeler.
Evet.
Yani evet, bunlar faydalı oldu ama ne olursa olsun her yazar kendi toplumunun ihtiyaçlarını, dilini dikkate alarak yazılarını yazar. Oradakini alıp Türkçe'ye tercüme ettiğiniz zaman,
evet,
bizim toplumumuza da faydası oluyor ama yetersiz oluyor.
Evet, yetersiz oluyor. Bir de yanlışları da oluyor.
Evet, orijinal ve otantik diyorlar ya şimdi.
Evet.
Kendi öz kökümüze uygun.
Evet.
Bunu teliflerle süslememiz lazım. O yüzden hocam bana göre çok güzel bir sohbet yaptık. Allah razı olsun. Hele
İnşallah.
Ben zaten sizden bu şeyi duydum. Yani Kur'an kursunda 10 yıldır devam ettiğinizi.
Evet.
Yani bir tane
10 ayrı makamda.
İnşallah.
10 ayrı kalıp aşrımız vardır.
İnşallah.
Bunu okuyan çok iyi talebelerim
işte
var.
İşte hocam 100 tane de Mehmet Ali Sarı yetiştiriyorsunuz. Esas dava bu.
İnşallah.
Yani insanların, İnşallah, böyle kendilerinin gölgesi olacak.
İnşallah.
Sadaka-i cariyesi olacak. Halef yetiştirmeleri.
Yalnız bunlar Kur'an kurslarında kadrolu görev yapan kadrolu genç hoca hanımlar.
Oh ne güzel.
Erkeklerde bu merakı görmüyorum. Erkekler bir yerde kendilerini tanıtıyorlar ya, bir yerde camide, mevlitte, şeyde okuyorlar ya, onlar deşarj oluyorlar. Ama hanımlar kapalı dönemde olduğu için böyle bir derse o kadar dikkatli ve o kadar arzulu geliyorlar ki ben de onların o arzusuna uyarak bu yaşta gayret ediyor ve onların bir yere gelmesi için uğraşıyorum.
Allah razı olsun hocam. Rabbim gayretinizi mecur, amelinizi semereli kılsın hocam.
Çok teşekkür ederim.
Buraya kadar zahmet verdik size. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben memnuniyetle geliyorum.
Estağfurullah.
İnşallah faydalı olmuşuzdur.
İnşallah. Değerli dinleyicilerimiz, istemesek de olsa bu Sahurdan Seher'e programımızın bu bölümünde Mehmet Ali Sarı hocamızın sohbetine nokta koyuyor ve sizlere bugün hayırlı, sizlere tatlı bir huzur verecek, gönül huzurunuzu zenginleştirecek oruç diliyoruz. Saygılar sunuyoruz.